kokusu. İşte pazartesinin mis gibi leylak kokulu programa başlıyor. Leylak deyince aklınıza önce bir renk, belki sonra da bir çiçek gelir ama o çiçek aklınıza gelince kokusunu da hatırlarsınız mutlaka. Güzeller güzeli, mis kokulu leylak çiçeği. Kadınlar için bir program hazırlamak istedik ve programımızın adını Leylak Kokusu koyduk. Ama her ne kadar kadınlar desek de sen de varsın, ben de varım, o da var. Hepimiz bu programdayız. İşte Didem Güner Öztaşbaş hazırlıyor bu güzel programı. Özlem Yalçın'la birlikteyiz ama bugün. Cihan Aktepe var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu az sonra konuklarımı ağırlamak için heyecanla bekliyorum. 090-312-463-3421 ve 463-3419 numaralarındayız. leylakkokusu@trt.net.tr bizim e-posta adresimiz. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Haydi dinleyelim güzel bir şarkı. Mis gibi leylak kokusu dağılsın bütün dünyaya.
Ben bir zaman kaybıyım, beni boş ver hocam. Düşlerimden geçenleri kitaplarda bulamayacağım. Hangi diliniz neleye dökülüyor, bana ne? Ben içimde boğulurken hala aşkın olduğu yer varsa söyle. Dokunulmazsam öleceğim. Hocam, düşündüm kararlıyım, ben adam olamayacağım. Madem her şey basit bir formül mutluluğu, söylesin bakalım neymiş kimya. Benim kimyam feci halde bozuldu, anlamsız geliyor bana dünya. Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz. Bu matematik bizi kandırıyor hocam. Evde var sorular, gözyaşları, boşumuzlar. Hesaplar tutmaz, tutmaz hocam.
sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Başkent Ankara'da bu leylak kokusunun mis kokusu başkent Ankara'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de bütün dünyaya yayılmaya devam ediyor. Eğitim ve başarı odaklı aileler, özellikle bu pandemi sürecinde öğrencilerde, belki daha da çok ailelerde eğitimle ilgili endişeler arttı. Ailelerin kimi zaman akademik başarıyı bütün değerlerin üzerinde tutması, endişelerini çocuklarına yansıtmaları ve çocuklarına baskı uygulamaları çocukları ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor? İşte bu konuyu konuşacağız biz. Kimle? Pedagog Doktor Adem Güneş var telefon hattımızda. Adem Bey merhaba, hoş geldiniz.
Yasemin Hanım merhaba.
Merhaba. Evet, hepimizi aslında yakından ilgilendiren bir konu. Hani diyeceklerdir ki belki torunları olup da artık büyümüş olanlar yok bizi ilgilendirmiyor diyeceklerdir, ama ülkemizin ve aslında bir bakıma da dünyanın çok önemli bir bölümünü ilgilendiren bir konu bu eğitim. Ve sonrasında da tabii ki eğitim ve pandemiyle, yani salgınla birlikte eğitimdeki yeni düzenlemeler, değişiklikler. Şöyle bir genel anlamda baktığımızda biz kendimizi bayağı bir bocalamış hissediyoruz aslında, biliyor musunuz? Mart ayından beri. Ben bir anne olarak böyle söyleyebilirim. Siz nasıl görüyorsunuz bizim durumumuzu?
Evet, evet. Tüm dünya bocaladı. Eğitimciler bocaladı. Müfredatlar bocaladı. Eğitimle alakalı herkes bocaladı. Çocuklar bocaladı. Yani ben 51 yaşındayım. Bugüne kadar online eğitim ve sürekli online eğitim diye bir şey bilmiyorum. Hı hı. Uzmanım ama bu konuda bir hazırlığımız hiç olmadı. Hı hı. Hani çocuklar ek ders, takviye, bazı kurslar gibi şeyleri online olarak almaya çalıştılar şimdiye kadar. Hı hı. Bununla ilgili internet siteleri var. Hı hı. Ancak düzenli eğitimin online olarak hazırlanması ilk defa karşılaştığımız bir şey. Bu yüzyılın ilk defa karşılaştığı hadise.
Doğru, doğru. Evet, peki bir kesim var çocukların eğitimiyle ilgili. Diyor ki işte onlar bir şekilde okuyacak. Bir kesim var ama ne ya, yani eğitim çok önemli. Yani o olmazsa olmaz ve kendilerinin bu süreçte yaşamış olduğu stresi, zaten çocukların da yaşamış olduğu, bir anlamda onlar da bir gerginlik, bir boşluk içerisindeler. Onlara da ekliyorlar ve bu böyle kar topu gibi büyüyen bir sorun haline geliyor gibi görünüyor bana. Ne dersiniz Adem Bey?
Ya aslında evet. Ancak çok da büyütmemek lazım. Hı. Çünkü büyüttükçe, o kar topu büyüdükçe, içimizde büyüdükçe çocuklarla çatışıyoruz, kendimizle çatışıyoruz. Problemi çözmek için yeteneklerimizi kaybediyoruz. Hı hı. O yüzden hani bir kısmı diyor ki bırakalım kendiliğinden zaten bir şeyler olacak. Hı hı. Bir kısmı da kaygı yüklenmiş durumda. Ama bence akılcıl çözümleri bırakmamak, kendi gerçeğimizi görerek hareket etmek, farkındalık, hı hı, içerisinde hareket etmek sanki daha doğru. Ne hiçbir şey yapmamak, hı hı, ne de çok şey yapmaya çalışarak, hı hı, biraz önce siz ne kadar güzel bir kavram kullandınız, başarı odaklı aile olmak, başarı odaklı, hı hı, bir telaş içerisinde olmak, o da yanlış, diğeri de yanlış. Gerçeğimizi görerek, çocuğumuzun yaş durumunu görerek, eğitim durumunu görerek, çocukların yardıma ihtiyacı var bu dönemde. Hı hı. Hem de oldukça çok yardıma ihtiyacı var. Çocuklara yardımcı olmak, sadece bu kadar. Ben bir öğretmen isem, çocuğun yardıma ihtiyacı var, bu kadar. Hı hı hı. Hatta ben bir veli isem, velinin yardıma ihtiyacı var. Hatta ben bir öğretmen isem, öğretmenin yardıma ihtiyacı var. Hı hı. Hiç kaygıyı büyütmeden problemi çözmeye çalışmak, hatta bunu bir problem olarak değil de yeni duruma ayak uydurmaya çalışmak gerekli.
Evet. Evet, peki bir taraftan da hani aileler biraz kendilerine şöyle bir aynayı tuttuklarında, baktıklarında siz bir pedagog olarak ne tür ailelerle karşılaşıyorsunuz? Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Ben normal olsun, ortalama olsun, ortalamanın altına düşmesin bana yeter diyen bir grubum.
Ama bunun siz azınlıktasınız.
Öyle... Ama evet, ben de bir türüm işte. Peki başka ne tür aileler var?
Şimdi genellikle o başarı odaklı aile dediğimiz model oldukça yüksek. Hı-hı. Yani popülasyonu Hı-hı. oldukça yüksek. Hı-hı. Onlar da kendinin de farkında değil aslında. Yo, ben çocuğumu destekliyorum. Ben çocuğumun eğitimini destekliyorum. Hı. Ne yapayım? Hı. Ödevini yapmadan yatacak olursa işte ben Hı. de dayanamıyorum. Hı. Hı. Ödevini yapmadığı zaman ağlıyor.
Evet.
Düşük not almış. Hı. Yani yüksek de alabilirdi. Hı. Konuşmalara, evdeki konuşmalara baktığımızda hep bir sonrakine odaklanmış aile modelinin maalesef çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
Evet.
Eğitimi de yıpratan ebeveyn modeli, aile modeli, bu aile modeli öğretmeni de yıpratan aile modeli, bu aile modeli, mesela çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey var. Şimdi siz Hı-hı. ya ortalama olsun, ruh sağlığı bozulmasın Hı-hı. çocuğumun,
evet.
Çocuğum koşabilsin, oynayabilsin, içerisinde dert tutar gibi, kaygı tutar gibi, ödevimi yapmadım, yarın öğretmenim bana ne diyecek diye bir kaygı üretmesin. Çünkü Hı-hı. kaygı kişiliğin bozulmasındaki en büyük faktör.
Doğru.
Diyen ebeveynler var. Hani çok fazla ödevi olmasa çocuğumuz, o da çocuk, gündelik yaşamı da yaşayabilsin, anne kız olabilelim diyen veliler. Hı-hı. Öbür taraftan da öğretmeni sıkıştıran veliler var. Neden Hı-hı. az verdiniz? Ödevini az yapmış. Bu şekliyle nasıl hazırlanacak ortaokula, liseye nasıl hazırlanacak diye. Hı. Baktığımızda o kaygı odaklı, kaygı yüklü ebeveynler, başarı odaklı ebeveynler öğretmeni de yoruyor. Sizin gibi ortada olsun, çocuğum Hı. duygularıyla birlikte yaşasın diyen Hı. ebeveynleri de zora düşürüyor. Hı hı. Kendini de zora düşürüyor farkına varmadan. Hı hı. Maalesef.
Hı hı. Hı hı. Evet.
Tabii bu Hı. ebeveyn modelinin duygusuna baktığımızda hani böylesi davranan anne babalar farkında değiller ve oturup karşılıklı bir kahve içmiş olsanız muhtemelen onun kaygılarını siz de edinmeye başlarsınız yani.
Evet.
Çünkü mantıksız kadar... tabii mantıksız değil, izah ettikleri şeylerin hepsi mantıklı. Bu çocuk sınava girecek. Bu çocuk ekmek aslanın ağzında. İşte bu nasıl olacak, hayata nasıl hazırlanacak?
Evet.
İşte her gün 300 tane soru çözüyor.
Hı hı.
Bugün 100 taneye düştü, nasıl olacak bu iş?
Hı hı hı.
Sizin algınız bile değişir.
Tabii.
Karşılıklı o kaygı size de geçer.
Kesinlikle geçer.
Şimdi o anne kendisinin kaygılı olduğunun çok farkında değil. O baba kendisinin çok kaygılı olduğunun farkında değil.
Hı.
Kendisine bir hedef koyuyor. O hedefe ulaşılmaması durumunda evin içerisinde gerginlikler oluyor.
Hı hı hı.
İstediği şeyin de haklı şeyler olduğunu düşünüyor çoktur. Bu modelde aslında hani başarı odaklı ebeveyn modeli dediğimiz modelin temel duygusu kaygıdır.
Evet.
Kaygı.
Hı hı. O zaman bizim bu durumda velilerin muhatap alıp bu kaygıyı önce gidermemiz gerekiyor mu? Yoksa yani çocuklarımıza Harika. Dokunmadıkları evet. sürece kaygılarıyla yaşasınlar mı veliler?
Kaygı öyle bir şey ki bulaşıcı.
Evet, sari.
Yani siz bir öğretmen olduğunuzda 4 tane kaygılı ebeveyniniz varsa, 4 tane kaygılı veliniz varsa
evet.
Rahatsız olursunuz.
Tabii.
Hocam işte ödevleri geçen gün kontrol etmemişsiniz. Kızım ödevini bu sefer yapmamaya başladı. Bir WhatsApp grubu mu kursak ödev yapmayan çocuklarla ilgili?
Evet.
Geçen gün diğer arkadaşı az ödev yapmış, yine de siz ona yüksek not oy vermişsiniz. Kızım diyor ki işte ben de o zaman ödevimi yapmayayım. Kızım 200 sayfa kitap okumadı, ne yapsam ki acaba?
Evet.
Şimdi evet, önceliğimiz aslında ebeveyn kaygısını gidermek Hı-hı. ya da kaygıya yatkın ebeveynlerle aslında onları bir şekilde tedavi edilmesi, bir şekilde düzene konulması, daha güven duygusu içerisinde olunması
evet.
olmadan evet bir şekliyle zor olur. Yani diğer veliler de zorlanır,
Hı-hı.
öğrenciler de zorlanır. Zorlanıyor da zaten zorlanıyor.
Hı-hı.
Şimdi öğretmenlerle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Hani Hı. siz deseniz ki
Hı.
sevgili hocam ben ödev çok olmasın. Çünkü kızımla ben evde poğaça yapacağım.
Hı.
oğlumla top oynayacağım sokakta. Anne çocuk, baba çocuk ilişkisi de bizim için önemli. Hı-hı. Çocuğumun biraz vakti olsa olur mu diye sorsanız, hı-hı, zannediyorum ki öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bunu sizin azınlıkta olduğunuzu söyleyerek başlayacaktır bu cümlenin. Yani diğer, hı-hı, veliler ödev istiyor ama.
Evet, evet.
Ve siz kendinizi kötü hissedersiniz. Hı-hı. Ben ne biçim anneyim diye.
Yani ben de aslında hani bir örnek benim üzerimden yürüdü ama ben de o kadar rahat değilim yani hocam. Az evvel daha buraya gelmeden sen hiç kitap okumuyorsun diye yakınan bir anneydim evde. Evet. Ama yani şöyle söyleyeyim, ben genelde işte diyelim ki yeni bir deneme sınavımız oldu. 6. sınıftan bahsediyorum. Yeni deneme sınavı oldu. 29 kişi içerisinde 21. olmuş hanımefendi. İyi dedim, ortalama işte.
Yani, ne güzel.
Öyle
yani
mi?
Şeyi takip etmek lazım Yasemin Hanım orada. Hı,
genele bakıyorum ben.
Şunu takip etmek lazım. Yani çocuğun duygu durumunu takip etmek lazım. Eğer, hı, benim çocuğum kaygı geliştirmiyorsa.
Evet.
Eğer benim çocuğumun, hı, ben algısı bozulmuyorsa. Hı. Eğer benim çocuğumun sosyal ben algısı bozulmuyorsa.
Evet.
O takdirde puanının düşük olması, hani okulunu, hele ki ilkokul, ortaokul, daha puanının, hı-hı, düşük olmasını çok dert etmemek lazım. Şu üç algı, hı-hı, önemli.
Evet.
Yani bir, kaygı gelişmemesi,
evet,
ben algısının gelişmiyor olması, hı-hı, yanlış gelişmiyor olması. Mesela şimdi biz söylüyoruz, bakıyoruz 21. sırada.
Evet.
Oh, 2 puan daha düşseydin, 5 puan daha aşağıya düşmüş olsaydın da bari okul sonuncusu olsaydın. Diye söylediğimiz söz çocuğun ben algısının olumsuz gelişmesine sebep oluyor. Hı hı. Ben yapamıyorum ki zaten. Hı hı. Bu onun sonraki başarılarına etki ediyor. Hı. Ben sınıfın en tembeliyim, biliyor musun anne? Hı. Öğretmenim bana zaten diyor ki şu tarafa sen otur. Hı-hı. Çalışkanları ayırt ettiriyor, beni öbür tarafa, biz de arkadaşlarla öbür tarafa oturuyoruz.
Yani
çocuğun şu anda çirkinleşiyor aslında. Simasına kadar yansır bu.
Yani
bu tutum.
Sizin
ben söylediğin algısı.
Evet hocam, sizin söylediğiniz şey yani aslında zincirleme bir şey. Yani benim bir sözüm diyor ki zaten öğretmen de bana bunu yapıyor. Şurada da şu oluyor. O zaman ben pek bir işe yaramayan birisiyim gibi geliyor çocuğa.
Yani tabii sadece hani anne baba bu hatayı yapmıyor. Hı hı. Çocuklar da birbirlerine aynı şekilde davranıyorlar. Hı hı. İki tane çalışkan, tırnak içerisinde çocuk, kız çocuğu birbirlerini bulduklarında, benim kızım onların yanına geçtiğinde ya da benim oğlum onlarla birlikte oynamak istediğinde, hı, sen git diyor.
Evet.
Birlikte ders çalışalım diye iki kişi bir araya geldiğinde, öğretmen, hı, grup oluşturduğunda, hı, o tembellik algısı, ders çalışması algısı sınıfta düşmüş olan, diğerlerinin gözünde düşürülmüş olan,
evet,
çocukla kimse baş başa çalışmak olmak istemiyor. Kimse, tabii, onunla birlikte olmak istemiyor.
Tabii.
Bu da sosyal ben algısı. Yani ötekinin gözünden nasıl görünüyor olduğu ile ilgili çocuğun. Çocuk şimdi bir taraftan kendisine diyor zaten ben başarısızım diye.
Evet.
Ötekiler de zaten demeye başlıyor, hiç dersini yapmıyor diye ya da işte sonuncu bu, ben niye onunla birlikte olayım ki diye grubuna almıyor. Hı hı. Şimdi çocukta hem ben algısı değişiyor, hem ötekilerin gözündeki algısı değişiyor. Bununla baş etmek oldukça zordur Yasemin Hanım. Hele ki bir küçük çocuk olarak baktığımızda öyle değil mi? Biz bir, tabii, binaya giriyoruz, bir iş görüşmesi. Hı-hı. İş görüşmesine gidiyoruz. 3-5 kişinin karşısına çıktığımız sırada bacaklarımız birbirine dolaşıyor. Hı-hı. Beni nasıl algılayacaklar, algılıyorlar diye. Hı-hı. Kılığımızı, kıyafetimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Doğru. En güzel, doğru, şeyi hazırlamaya çalışıyoruz. Neden? Sosyal ben algımız güçlensin de bana, hı-hı, tebessüm ederek baksınlar diye. Bir yetişkin olarak biz bile heyecan duyduğumuz yerde kendisinin istenmeyen, sevilmeyen, tembel olduğuyla ilgili algı geliştirilmiş bir çocuk, evet, kendini iyi hisseder mi?
Tabii, doğru.
Şımarmaya yönelir. Hı hı. Bastırmak için yılışık davranışlar sergilemeye başlar. Hı hı. Duymazcalıktan gelir. Hı hı. Bu sefer davranış problemiyle meşgul olmaya başlarız. Halbuki, evet, o eğitim ortamını öğretmen mutlaka, eğitici mutlaka çocukların birbirlerine karşı sosyal ben algısı gelişmesin ve çocuklar kendilerine dönük olarak da ben algısı gelişmesin diye o ortamı harika bir şekilde dizayn etmesi lazım. Hı-hı. Mesela ne tarif ediyoruz biz öğretmenlere? Diyelim çocuklara not okuyacak, öğrencilerine notlarını, yazılı notlarını okuyacak. Sınıfın ortasında ulu orta okunmaz ki notlar. Hı-hı. Ayşe 2 aldın, hı-hı, biraz daha çalış. Fatma 10 aldın kızım, aferin sana. Hı-hı. Bu aşağılamaktır çocukları.
Peki Adem Hocam, bu uygulama hala yapılan bir uygulama değil mi? Yoksa bu çok eskidendi, ben böyle hatırlıyorum çünkü yaşadıklarımdan. Peki şimdilerde böyle değil mi bu uygulama?
Farkındalığı olan, pedagojik farkındalığı olan, hı, öğretmenler, eğitimciler bunu yapmamaya çalışıyorlar. Hı hı. Ben velilerle görüştüğümde, hı hı hı, örneğin bazı, hı hı, veliler bundan hala bahsediyorlar. Sınıfın, evet, ortasında okunmasından, notun, evet, okunmasından bahsediyorlar. Hı hı hı. Halbuki bu artık 21. yüzyıla geçtiğimiz bir dönemde eğitimde asla olmaması lazım gelen, hı, bir şey. Hı
hı hı. Orada tamamen çocuk...
Her çocuğun, evet, notu kendine özgündür. Özeldir. Okuduğu, hı, sayfa kendine özgündür. Hı hı hı. Mesela veli toplantısı yapılıyor. Hı hı. Sıralara veliler oturuyor. Öğretmen öğrencilerle ilgili durumları paylaşacak. Herkesin içerisinde Ayşe'den bahsediyor. Tahtaya okuma sırasını aktarıyor. 200 sayfa Ali okudu, 200 sayfa Veli okudu. İşte benim oğlum 10 sayfa okudu. Görüyor, bütün veliler görüyor, sonra bana bakıyor. Şimdi bu sosyal ben algısını değiştirmektir. Benim görünürlülüğümü değiştirmektir. O sınıfın içerisinden çıkarken ben kendimi iyi hissetmeden çıkıyorsam, aşağılanmış olarak çıkıyorsam ve çocuğumun yanına gittiğimde ben ona iyi davranmayacağım ki.
Peki,
bunlar küçük ama önemli pedagojik ayrıntılar olduğunu düşünüyorum.
Evet, buyur. Bir sorum var. Adem Hocam, peki şöyle bir durumda bir değişiklik yapıyoruz. Biz hani şimdi veliyi ele aldık. Öğretmen... veli toplantısında herkes sınıfta, öğretmen birebir değerlendirmelerde bulunuyor. Hani kimi zaman yanına da çağırabilir. Diyor ki tamam, işte sizin çocuğunuzla ilgili biz sonra konuşalım dediğinde bu veli yine kendini kötü hisseder mi?
Tabii ki kötü hisseder, hissetmez mi?
diye ama durum çok kötü.
Burada hiç imada dahi bulunmadan,
ne desin?
Yani herkese birbirini kendini iyi hissedecek şekilde, hı, sevgili veliler, geçtiğimiz eğitim döneminde biz şunları yapmaya çalıştık. Hı. Çocuklarımız, hı, gayret etti. Benim şu konularda yardıma ihtiyacım var. Hı. Şöyle işbirliği yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Şunu yapabilir, hı, miyiz? Hı. Cümlelerini genel tamamladıktan sonra herkes kendisini, tamam, iyi hissedip dışarıya çıktığında, hı, çıktıktan sonra... Velileri tek tek belki randevuyla alacaksa öyle, tamam, alır. Sizinle sonra görüşürüz.
Tamam.
Böyle, ha, olmaz.
Tamam. Olmaz. Tüm görüşmeler demek ki öğretmenler için birebir olmalı velilerle. Ancak genel sorunlar, evet, toplantılarda ele alınmalı.
Evet.
Anladım.
Bu şu kısım aslında bizim pedagojik ince bir kritik ayrışım noktamız. Yani pedagojide ince bir nokta var. O nokta şu, bir bireyin davranışını değiştirebilmesi için kendisini kötü hissetmesi gerektiği inancı, hı hı, yanlış bir inançtır. Hı hı. Ve pedagojik olarak sağlıklı bir tutum değildir.
Anladım. Evet.
Mesela şimdi ödevini yapmamış olan bir çocuk var sınıfın içerisinde.
Evet.
Öğretmen bu çocuğu arkadaşlarının yanında ortaya çıkartıyor. Sen ödevini yapmadın galiba diyor. Hı hı. Neden yapmadın diye soruyor. Hı hı. Eğer ödevini yapmazsan şöyle olur diye soruyor. Hı hı hı. O olumsuz motivasyonun tüm cümlelerini kullanıyor. Hı hı. Şimdi öğretmen şöyle düşünüyor olabilir. Hani ödevini yapmamış olmasının karşılığını benden görmesi lazım, biraz utanması, biraz mahcup olması lazım ki bir sonraki ödevini yapsın diye.
Evet.
Halbuki çocuğa kötü hissettirmek, o çocuğun bir sonraki davranışını başarılı şekliyle yapacağı anlamına gelmiyor.
Anladım.
Kötü his, davranışın da kötü yapılmasına, daha sonraki davranışın da, işte çocuklara bakıyoruz yazısını çirkin çirkin yazıyor. Öğretmenle kavga eder gibi yazıyor yazıyı. Problemleri çözmek istemeyerek çözmeye çalışıyor. Hı-hı. Halbuki şu pedagojik gerçeklikten hareket etmesi lazım bir eğitimci. Hı-hı. Ödevini yapmamış olup da sınıfta kendisini kötü hissetmek üzere olan bir çocuğun yanına oturup, hı-hı, belki onunla çok özel ilgilenip, ona kendisini kötü hissetmemesi için cümleler söyleyip, hı-hı, kimsenin duymayacağı şekilde, galiba ödevini yapamadın, zor bir ödevdi zaten, çok problem değil, sana yardımcı olmamı ister misin, hı-hı, ya da yeni bir ödev mi versem, ya da başka konularla ilgili mi ödev konuşmuş olsak, hı-hı, diyerek kendisini kötü hissetmeye doğru giden çocuğu iyi hissetmesinde teşvik etmek lazım. Çünkü kötü hissederek bireyi iyi hale getirmek pedagojik en büyük yanılgıdır.
Evet.
Bir kişinin olumsuz davranıştan sıyrılabilmesi için kendisini kötü hissede o olumsuz davranıştan sıyrılması değil. Önce bir psikolojik sağlamlığa erişmesi, kendisini iyi hissetmesi lazım, etekleri zil çalması lazım ki, hı hı, sonra iyi davranışı gerçekleştirebilecek enerji düzeyine erişsin.
Çok doğru, çok güzel.
Çocuğun suratı, evet, simsiyah olmuş, sınıfın, hı hı, içerisinde utandırılmış, hı hı, çantasını hızlıca alıyor, sınıftan çıkıyor. Birisi yanına geliyor, arkadaşlarından birisi hadi oynayalım mı deyince çantasını ona vuruyor. Hı hı. Servise öylece biniyor, kollarını kelebek gibi kapatıyor. Eve geliyor, annesiyle zaten hiç mutlu değil. Bu durumdan dolayı mutlu değil. Şimdi bu çocuğun eğitimi devam edemez ki.
Tabii, tabii.
Neden ödevini yapmadın diye başında bekleyen birisi varsa, ister anne olsun, bu ister öğretmen olsun, bu çocuk mutlu olamaz ki.
Doğru. Şimdi Adem Hocam, biz sizinle çok hoş bir sohbet yaşadık. Dileriz ki şu salgın ortadan kalkar ve siz stüdyomuza gelirsiniz. Sizinle böyle uzun uzun sohbet ederiz. Bambaşka konular da olacaktır çünkü. Neticede hayatın içinden geçen bir program Leyla Kokusu. Eğitim, evet, sizin uzmanlık alanınız ama başka konularda da biz sizin yine fikirlerinizi almak isteriz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Yasemin Hanım, ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Ve sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir şarkı var sırada. Erol Evgin'in sesinden Nasıl Bir Tesadüftür. Çok severim ben bu şarkıyı. Cihan'cığım, çal bakalım Daha Seni ilk Gördüğümde diye başlıyor. Buyurun.
Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda, bana baharı anımsatan bir umut doldu içime. Daha seni ilk gördüğümde, daha elini tuttuğumda, yaşamaya şimdi başlıyorsun dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk bir anlam verdi ki, seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Hele daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda, bana güneşi anımsatan bir ateş yandı içimde. Daha seni ilk gördüğümde, daha yanına geldiğimde, önümüzde çok güzel günler var dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Bir tek yıla sığdı her şey, tüm bir yaşam, tüm bir yaşam.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, tüm bir yaşamı dinledik Erol Evgin'in o güzel sesinden. Yaşamın her alanında her gün yeni bir gelişme, ilerleme sağlanırken hayatımız daha da mı karmaşık hale geliyor acaba? Hayatlarımızı kolaylaştırmak adına ortaya çıkan pek çok şey bizim ihtiyaçlarımızın da artmasına mı yol açıyor? Tüketim nedir? Nasıl tüketim toplumu haline geldik biz? Tüketim alışkanlıklarımız nasıl değişiyor? Bilinçli tüketici kimdir? Ve bununla ilintili pek çok soruyu az sonra Profesör Doktor Mübera Babaoğlu'na soracağız. Kendileri Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi. Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi kurucusu ve danışmanı aynı zamanda Mübera Hanım. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet Mübera Hocam, ben şöyle bir giriş yaptım ama tüketim nedir diyelim. Tüketim hayatımızın vazgeçilmezi sanki, ama sanki üretildikçe de daha da çok tüketiyoruz biz. Nedir bu döngü?
Evet, evet. Çünkü üretildikçe daha çok tüketiyoruz, doğru bir şey. Çünkü üretimin temel amacı tüketim. Hı hı. Tüketicinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretilmesi. Hı hı. Ve bunların da pazara sunularak tüketici tatmini yoluyla da işletmelerin kar elde etmesi.
Evet.
Dolayısıyla üretim ve tüketim birbirini tamamlayan iki faktör. Hı hı. Üretim olmadan tüketim yok, tüketim olmadan da üretim yok.
Evet, peki acaba tüketildikçe biz daha çok mu, yani hani ihtiyacımız olmayan şeyler olsa da tüketmeye meyilli miyiz biz?
Şimdi tabii ki doğru bir teşhis. Şimdi zaten hayatta kalabilmenin gereği, yaşamı sürdürebilme adına temel fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve o temel fiziksel ihtiyaçlardan sonra da daha üst düzeydeki bazı ihtiyaçların karşılanması. Yani biz hem beslenmek, barınmak, hem yaşamı sürdürebilmek, hem de kendimizi gerçekleştirebilmek, bir topluma, bir gruba ait olma hissimizi tatmin edebilmek, ondan sonra estetik zevklerimizi geliştirebilmek ve bu noktada da tabii ki tüketim giderek şekil değiştiriyor. Hı hı. Yani belki ekonominin ilk dönemlerinde, yani pazar ekonomisinin yavaş yavaş başladığı ilk dönemlerinde tamamen ihtiyaça yönelik olarak bir satın alma söz konusuyken, pazar olanaklarının artmasıyla birlikte tüketicinin tüketimdeki amacı ihtiyaçtan çok fazla şekil değiştirmiş durumda. Yani burada ihtiyaç ve istek ayrımını yapmamız lazım.
Hı hı hı. Peki evet, ihtiyaç nedir? istek nedir? Ben bunu çok sık kullanıyorum, biliyor musunuz?
Evet.
Özellikle evet. Evde kızlar bir şey istediğinde diyorum ki hiç ilgilenmiyorum. Aa, hayır, bu bir ihtiyaç değil, sadece bir istek diyerek geçiştiriveriyorum. Doğru mu yapıyorum
evet.
acaba?
Şimdi şöyle, tabii ihtiyaç tatmin edilmediği zaman ciddi rahatsızlık yaratan bir tüketim biçimi. Hı-hı. Yani siz açsınız, yemek yemek durumundasınız. Kış geldi, üşüyorsunuz, giyinmek durumundasınız. Yani bu tatmin edilmediği zaman ciddi bir rahatsızlık yaratan ve sizi içeriden taciz eden bir şey. Ama istek tamamen arzuyla alakalı. Tamamen arzu. Yani olmazsa olmazı ihtiyaç gibi değil. Yani olmasa da olur. Ama arzuyla alakalı. Yani istek ihtiyaç tamamen fizyolojik ama istek tamamen psikolojik ve duygusal. Yani motivleri farklı. Anlatabildim mi? Tüketimin altında yatan motivler var. Yani bizi şey yapıyor, dürtüyor, güdüler var. Acıktın git yemek ye diyor. Susadın git su iç diyor. Ayakkabın yok, kış geliyor, git ayakkabı al diyor. Ama öteki tamamen diyor ki bak şu kırmızı ayakkabı sana çok güzel bakıyor buradan. Yani bu senin filan elbisenin altına çok iyi olur diyor.
Yapıyoruz.
Bir sürü alternatif ayakkabının var iken. Yani anlatabildim mi? Biri altta yatan güdü önemli.
Evet.
Evet, yani, ayrım böyle, en kolay böyle yapılıyor.
Evet, Mübera hocam, ama biz galiba hani ihtiyaçlarımızdan çok isteklerimizi de ertelememeye evet. çalışıyoruz. Bu bir denge midir acaba? Hani evet. Diğerinde hani yok hayır o kadar almayalım. Bak senin şundan var zaten, ya da kendim için diyeyim. Yok senin işte siyah gömleğin var, beyazı da olmasın Yasemin. Dediğimde...
Yasemin Hanım tabii ki çok haklısınız. Ama burada sadece tüketiciyi, tek başına tüketiciyi suçlayabilmek çok mümkün değil. Şimdi giderek pazar ekonomisinin gelişmesiyle ve piyasadaki rekabetin çok artmasıyla beraber özellikle de iletişim araçları, sosyal medya ve televizyon, işte görsel basın, dergiler, gazeteler, bütün bunlarla beraber bir şey empoze ediliyor. Yani sen şu anda tam değilsin. Şunu tüketirsen tam olacaksın. Veya senin aradığın gerçek mutluluk bu telefonun bir sonraki modelinde. Şimdi sen tam mutlu değilsin. Bir sonraki modelde daha mutlu olacaksın.
Eyvah.
Bu öyle bir hale gelmiş durumda ki pazar size bazı isteklerinizi ihtiyaçmış gibi sunuyor. Anlatabildim mi?
Tabii.
Yani orada pazarın tüketiciye ulaşmada kullandığı yollar çok değişti. Kanallar çok değişti.
Evet.
Dolayısıyla rekabet de sertleştiği için artık herkes tüketicinin elindeki, herkes derken üreticiden söz ediyorum. Veya aracı kuruluşlardan ve tabii ki mağazalardan, işte tüketici, tüketim ürünlerini pazara sunan aracılardan bahsediyorum. Onlar tüketicinin elindeki paraya bakıyor. Ve diyor ki o parayı benim ürünüme yatırmalı. Ve o parayı kendi ürününe yatırılması için de her türlü argümanı kullanıyor. Bu bazen kimi zaman doğru, rasyonel mesajlar oluyor. Kimi zaman da tamamen etik tüketimin dışında daha çılgın ve tüketim etiğiyle, daha doğrusu fair trade dediğimiz iyi pazar uygulamalarıyla örtüşmeyecek bazı kanallarda size ulaşıp o elinizdeki parayı kendi ürünlerine yatırmasını sağlamaya çalışıyor.
Evet. Şimdi
burada işletmelerin bu noktada tabii ciddi biçimde sorumlulukları var. Ama tabii ki tüketici bilinci de bunun üstesinden gelebilir mi? Evet, gelebilir.
Gelebilir. Şimdi tüketim alışkanlıklarımız da var bizim aslında, değil mi Müberan? Yani bir rutine bindirdiğimiz, bir alışılagelmiş davranış biçimi olarak yaptığımız şeyler de var. Ama benim aklımdan hiç bu çıkmıyor. Geçen gün oturdum, insan hafızası unutmayla hastalığı oymuş. Unutuvermişim demek ki. Pandeminin, işte salgının ilk çıktığında bizim market alışverişi için gecenin bir saate kadar kuyruklarda oluşumuz geldi. Geldi aklıma.
Evet.
Burada buradaki tüketim alışkanlıklarımız alt üst oldu bizim. Bir taraftan da sanki yokluk bilinci geldi.
Yokluk,
ne dersiniz?
Bilinci geldi tabii ki. Evet. Zaten o kafanın arkasında bir yerde var, genetik kodlarda.
Evet.
Kıtlık bilinci var yani. Yokluk tabii. bilinci, kıtlık bilinci var zaten. Tabii Covid'le ciddi biçimde tüketim alışkanlıkları değişti.
Evet.
bunların bir kısmı ilerleyen zamanlarda kalıcı olacak. Bir kısmı Covid ile birlikte unutabiliriz, tekrar eskiye dönebiliriz ama büyük bir kısmı kalıcı olacak.
Öyle mi?
Evet. Mesela internet alışverişi bunlardan bir tanesi.
İnternet alışverişi, evet.
Evet. İnternet alışverişi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla zaten firmalarda tüketicide meydana gelen bu tüketim alışkanlıklarına göre kendilerine bir satış kanalı oluşturma yolundalar hepsi.
Tabii.
O nedenle COVID öncesi ve COVID sonrası tüketici davranışlarında bir miktar değişim gözlemleyeceğiz tabii ki. Mesela markalar değişti. Satın aldığımız markalar değişti. Satın aldığımız kanallar değişti. Mecralar değişti. Dolayısıyla bunlar bir kısmı o markaları satın almaya devam edecek COVID'den sonra da.
Doğru. Evet.
Yani bu şekilde.
Evet, işte yani
bir değişiklik var.
Yani hayat, evet. Hayatımızı şöyle baktığımız zaman az evvel işte pedagog doktor Adem Güneş'le konuştuk. Eğitim alanında çocuklar üzerindeki psikolojileri, işte velilerin psikolojilerini, evet. İşte bunların, evet. Hepsinden, evet. Bahsettik. Bir taraftan eğitimi etkiledi. Evet, baksanıza şuraya. Tabii. Yani tüketim alışkanlıklarımız değişti diyorsunuz ve bazıları değişmeye devam edecek. Bazıları kronik edecek. Kalacak.
Bazı kronik. Kalıcı olacak. Evet.
Evet. Evet. Peki, peki bizim bilinçli bir tüketici olmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani biz alışveriş yaparken ilk sorumuz ne olmalı? Buna ihtiyacım var mı mıdır
şimdi,
mesela?
Evet. Şimdi bilinçli tüketim, bir defa bilinçli tüketimin özünde tüketimi, üretim ve tüketimi sorgulamak var. Yani hem üretim sürecini sorgulayacaksınız. Yani insan sağlığına zarar veren, işte canlılara zarar veren, ne bileyim, üretim sırasında doğayı kirleten, belki çocuk işçi çalıştıran, hayvan deneyleri yapan, yani bunların üretim sürecinde benim ve gelecekteki çocuklarımın yaşamını tehlikeye sokacak bir üretim modeliyle mi karşı karşıyayım? Tamam mı? Bu yapılırken çevreye ne kadar zarar veriliyor gibi. Yani bütün bunlar, tüketimi sorgulamak var bilinçli tüketimin altında. Bir diğer konu da tüketimin öznesi, nesnesi değil, öznesi haline geldi. Yani tercihleriyle pazarı etkilemek. Böyle bir tüketici, bilinçli tüketici. Yani manipüle edilen değil, manipüle edebilen bir tüketiciye biz bilinçli tüketici diyebiliriz.
Evet, evet. Manipüle edebilen.
Evet, peki, manipüle edebilen. Yani pazarı etkileyen, pazarı etkileme gücüne sahip. Yani çünkü satın alma, Yasemin Hanım, her, evet. Satın alma...
Evet.
Bir parayı bir ürüne yatırıyorsunuz.
Evet.
Bunun bir mesajı var. Diyorsunuz ki ben bu ürünü seçtim.
Tamam.
Diğerini seçmedim. Alternatif öteki ürünü seçmedim. Tamam, seçtiklerden tamam. A'yı seçtim. B'yi, C'yi, D'yi seçmedim.
Tamam.
A'yı seçtim derken bunun bir mesajı var. Bu hem A neden seçildiğini bilmesi gerekiyor, hem de B, C, D niye seçilmediğini bilmesi gerekiyor. Tüketici bu mesajı doğru ilettiği takdirde o zaman pazarı etkileme gücüne sahip oluyor. Yani şunu seni seçtim şu sebepten, seni seçmedim bu sebepten. Bu mesajı doğru aktarmak gerekiyor. Yani tüketiciden gelen feedback tüketici için ve satıcı için çok ciddi bir mesaj.
Evet.
O nedenle biz hep şunu söyleriz. Satın almayı 3 aşamalı bir davranış biçimi olarak değerlendirdiğimizde tüketim öncesi, tüketim ve tüketim sonrası. Tüketim öncesi, hadi minimalize edelim, aileyi diyelim. Çünkü toplumdaki en küçük tüketim birimi aile. Bireyden aileye gelelim. Aile için satın alındığını düşünelim. Ailedeki her fertin işte biraz önce konuştuğumuz gibi ihtiyaç ve istekleri, bunların önem ve öncelik sırası, bunları sıralayabilmek, bunları iyi değerlendirebilmek, pazardaki alternatiflerle elimizde var olan paranın o alternatifler içerisinde en uygununa yetip yetmeyeceği, hangisini seçip seçemeyeceğimiz, bu satın alma öncesi. Satın alma sırasında çıktığımızda da elimizde bir listemiz, ihtiyacımız olan, neyi, nereden, ne şekilde, ne zaman, hangi mağazadan. Çünkü elinizde bir ihtiyaç var ve bunu karşılayacak, hadi istek de diyelim, karşılayacak bir sürü alternatif ürün var. Bunların hangisini, hangi zamanda ve hangi yerden satın alacaksın? Bunun için de pazar araştırması önemli satın alma sırasında. Sonrası da, satın alma sonrası en önemli aşama bana sorarsanız. Niye? Çünkü satın almayı değerlendiriyorsunuz. hayalini kurduğunuz, sahip olmak istediğiniz her neyse o model işte telefondu, televizyondu, işte bir şeydi, yani aldınız geldiniz. Kullanmaya başladığınızda gerçek tecrübe oluşmaya başlıyor.
Tabii.
Ne para verdim, ne umuyordum, ne buldum.
Ne buldum.
Tamam. Bazen beklentimizin üstünde olabilir bu, bazen beklentimizin altında olabilir. Bu değerlendirme bir sonraki satın almada size yol gösterir. Ve bir sonraki, eğer o satın almada bir hata yaptıysanız, bir sonraki satın almada o hatayı tekrarlamamanız için satın alma sonrası bu tüketimi sorgulama aşamasını atlamamak gerekir. Bilinçli tüketim dediğimiz bu her aşamada bu söylediğimiz adımları atlamadan yerine getiren ve bunu, bu süreci, bu süreçten elde ettiği tecrübeyi de üreticiye, aracıya, satıcıya iletmen ve talebini doğru ifade edebilen.
Evet.
Eğer gerçekten tüketici tatmini yoluyla kar elde etmeyi isteyen çağdaş bir pazar anlayışına sahip işletme ise zaten o tüketicinin bu geri bildiriminin, feedback'inin peşinde olacaktır.
Tamam. Tamam.
Beğendiniz mi? Mutlu
tabii,
oldunuz
tabii,
mu?
Tabii.
Kullanırken bir sıkıntıyla yaşadınız mı? Yaşadınız mı? Çünkü ne yapıyorlar mesela? Bir bankada internet veya telefon bankacılığını kullanıyorsunuz. Hemen size geri dönüyorlar. Bunu değerlendirir misiniz diye. Neden? Çünkü bir sonrakinde tüketiciyi daha memnun ederek diğerlerinin önüne geçmeye çalışmak. Anlatabildim mi?
O zaman bu bilinçli tüketicinin özelliklerinden birisi değil mi Müberan?
Evet, yani evet. Evet.
Piyasa araştırması yapacak.
Öncelikle ihtiyaçlarını
tespit edecek. Piyasa araştırmasını
ihtiyaçlarla
yapacak.
İhtiyaçlarla imkanlarının arasında optimum bir dengeyi sağlayacak. Yani belli bir geliri var.
Evet.
Ve o gelirini yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar arasında zaten de bir tüketici var.
Tamam.
Burada optimum dengeyi, yani her bakımdan tatmin edilebilmiş bir tüketim dengesini sağlama bilinci bilinçli tüketim. Yani bir ihtiyacı veya bir isteği öne çıkartıp da diğerlerini göz ardı etmek değil.
Anladım.
Optimum, yani en doğru, üst seviyede tatmini sağlayan bir tüketim modeli oluşturmak.
Evet.
Sonra da bunu bir sonraki satın alma için doğru yapılıp yapılmadığını değerlendirmek burada. Evet. Ama tabii böyle bir bilinçli tüketiciyi pazarın çoğu, yani hani hepsi demeyelim.
Çok sevmiyorlar.
Çoğu böyle bir tüketiciyi çok tercih etmiyor. Tüketicinin daha çok duygusal motivlerine hitap eden şeyler.
Daha çabuk kandırılabilir.
Değil mi?
Evet. Aklı çelinebilir. Evet Müberan Hanım, çok teşekür ederiz. Sohbetimizi rica burada ederim. Bölüyorum. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Sağ olun.
Faydalı olabildiysem çok mutluyum.
Olmaz mı? Olmaz mı? Yine bekliyoruz Müberan Hanım. Profesör Doktor Müberan Babaoğlu. Sağ olun. Hoşçakalın Müberan Hanım. Hoşçakalınız. Evet, güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi hep birlikte. Ayten Altman'ın sesini dinlemeyi özleyenler, Unutsana.
Kırılmışsın son günlerde, gülmüyormuş hiç yüzün. Sahipsiz bomboş kalmış kalbinde. Yaşanan o tatlı demler geçivermiş birer birer. Yalnız bir resim varmış ellerinde.
Sevgili dinleyenlerimiz, evde ya da işte, vatanında ya da göçmen, ailesiyle yaşayan ya da yalnız, genç, yaşlı, hepimiz bu programdaydık Leylak Kokusu'nda. Leylak Kokusu önümüzdeki hafta pazartesi gününüz yine saat 14'te sizlerle olacak. Özlem Yalçın'la birlikteydik bugün. Cihan Aktepe var teknik masada, ben Yasemin Pamukçu. Hoşçakalın diyorum sizlere, hoşçakalın.
O günlerde, geçmişte ya yaşıyorsun, aynalar doğru söyler, bakmıyorsun. Ölümsüz, ayrılıksız bir dünya istiyorsun. Olamaz, olamaz bu, biliyorsun. Güzel günleri hatırla, kederleri unutsana, unutsana, unutsana.
Leyla Kokusu.